Yakup 5. bölüm 3. ayette altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek. Etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız der. Yakup altınlarınızın ve gümüşlerinizin pas tutacağını biliyor musunuz diye sorar. Çünkü siz çürüyeceksiniz der. Mesih'in iki benzetmesindeki iki adam gibi olan tanrısız zenginlerin başına gelecek olan yargılama budur. Her ikisi de öldü ve ölüm zengin adamı kesinlikle parasından ayırdı. Zengin biri ölürken aile fertlerinin dışarıda bir odada beklediği söylenir. Avukatla doktor odadan çıkınca ailenin önde gelen fertlerinden biri avukata yaklaşıp ne kadar bıraktı diye sorar. Avukat da hepsini bıraktı. Yanında hiçbir şey götürmedi karşılığını verir. Dostum servet işte böyle paslanıp gider. Bir beyefendi soylu bir adamın muhteşem bahçesinde gezerken sahibine efendim bütün bunlarla cennet soylu ama bunlarla cehennem çok kötü olacak der. Yakup paralarını istifleyen tanrısız zenginleri bu ayetlerde kınar. Altın ve gümüş geçicidir ve paslanacaktır. Bugün bolluk, yarın darlık. Bir adam 1 milyon dolar kazansa bile onunla tatmin olmayacaktır. 2 milyon kazanmak isteyecektir. Deniz suyunu içmek gibidir bu. Ne kadar çok içerseniz o kadar çok susarsınız. Zenginler milyonlarına milyon katıyorlar ama bu onları daha fazla mutlu etmiyor. Zenginliğin boşluğuna örnek oluşturan 2 milyarder adam vardı. Onlardan biri büyük finans imparatorluğu kuran önemli birisiydi. Ama son günlerinde dünyadan elini eteğini çeken hasta bir adamdı. O yıllarda mutlu olmamıştı. Kazandığı o büyük paranın pek bir iyiliği ona dokunmadı. Diğer milyoner ise basına şu beyanatta bulundu. Sadece mutlu bir evlilik için bütün servetimi verirdim. Ne kadar büyük bir dramdır. Değerli dostum, Tanrı dünyaya sunduğu nimetleri ambarlara toplamak için değil, kullanmak için verdi. Mesih'in simgesel öyküsündeki varlıklı adam, tarlalarım bol ürün verdi. Ne yapacağım ben dedi. Çünkü ürünlerimi koyacak yerim yok. Sonra yapacağımı biliyorum dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini kuracağım. Buğdayımın tümünü ve başka her şeyimi de oraya koyacağım. Canıma da diyeceğim ki ey can yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye, iç, mutlu ol. Luka 12. bölüm 20 ve 21. ayetlerde. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğim bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Evet değerli dinleyicim, Tanrı serveti istiflemek için değil, dağıtmak için verir. Mesih'in benzetmesindeki zengin adam eşyalarını ve meyvelerini depolamak için daha büyük ambarlar inşa etmek istedi. Ancak belirli bir miktar yiyebilirsiniz. Belirli bir miktarı içebilirsiniz ve bir seferde bir takım elbise giyebilirsiniz. 1 milyon doları kazandıktan sonra daha fazlasını biriktirmeye başladığınız zaman onlar sadece taş yığını gibidir. Onları yiyemezsiniz, onlarla yapacak hiçbir şeyiniz olmaz. İşte bu nedenle Rab o adama akılsız dedi. Kendi ambarını doldurma yerine gidip başka birinin ambarını doldurmalıydı. Biliyor musunuz, Batı ve Amerika'da bazen çiftçiler meyve fiyatlarını yüksek tutmak için meyve ve sebzelerin bir kısmını imha ediyorlar. Bazen de tonlarca ürünü yok ediyorlar, yakıyorlar ve bozuyorlar. O meyvelerden yararlanabilecek pek çok yoksul insan var. İşte insanın tutumu budur. Daha yüksek, daha çok para kazansınlar diye elde olan tonlarca sebzeyi, meyveyi imha ederler. Diğer yandan bir sürü insan açlık ve yokluk çeker. İşte Tanrı'nın sözünü yargıladığı zenginler böyledir. Yakup aynı zamanda imanların bu anda dikkatli olmaları gerektiğini söyler. Duyduğum iki küçük öyküyü size aktarmak isterim. Sabırsız bir genç, ben şimdi yaşıyorum ve iyi vakit geçirmek istiyorum. Bundan sonrası henüz burada değil der. Aklı başında bir arkadaşı da ona hayır, sadece ilk kısmı burada, ikinci kısmının sonrasının ilk kısmıyla ilgisi olacak mı diye merak ediyorum der. Agnostik, başka deyişle inancı olmayan ve Tanrı'ya inanmadığıyla övünen bir çift yöresindeki gazeteye şöyle bir mektup yazmış. Efendim, benim tarlalarımın biriyle bir deney yaptım. Pazar günü pullukla işledim. Pazar günü ektim, pazar günü geliştirdim, pazar günü de kestim. Pazar günü ambarıma getirdim. Evet yayımcı bey, sonuç nedir? Bu Ekim ayında metrekareye göre komşumun her birinin aldığı üründen daha çok tahıl topladım. O tarladan daha fazla ürün aldım. Bunu okuyan redaktör mektubu yayınlar ve altına da şu ilginç yanıtı yazar. Tanrı her zaman Ekim ayında hesaplaşmaz. Tanrı'nın önünde geleceğimizde sonsuzluk var dostum. Bakın, tarlalarınızdan ürün devşiren emekçilerden ustalıkla alıkoyduğunuz emek karşılığı bağırır. Biçicilerin çığlığı orduların Rabbinin kulaklarına ulaştı der Yakup 5. bölüm 4. ayette. Yakup tanrısız zenginleri yalnızca paralarını istifledikleri için değil, haksız yere kazandıkları için de kınamaktadır. Zengin olmak için fakirleri soydular. Benzetmedeki zengin adam dilencinin yemesi için bazı kırıntıların sofrasından düşmesine izin verdi. Buradaki mesaj önemlidir. O dilenci zengin adamın kapısına konmuştu. Çünkü zengin adam ondan sorumluydu. Süleyman'ın Özdeyişleri 22. bölüm 7. ayette. Zengin yoksullara egemen olur. Borç alan, borç verenin kulu olur der. Tanrı tanrısız adamı haksız yere para kazandığı ve özellikle de Tanrı'nın çocuklarını alçaltarak bunu yaptığı için kınamaktadır. Tanrı şimdi bu konuda hiçbir şey yapmayabilir. Ama gelecekte yargılayacaktır. Zenginler servetlerini altlarında bulunan insanların ellerine basarak kazanıyorlarsa o zaman Tanrı bunu yargılayacağını söyler. Bu zengin adama holdinglere, işçi sendikalarına ve büyük kilise organizasyonlarına yapılan bir uyarıdır. Tanrı insanları para kazanma ve bu parayı harcama şekliyle yargılayacaktır. Yakup 5. bölüm 5. ayette. Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi besiye çektinizler. Zenginler paralarını günah taşıyan bir davranışla harcıyorlardı. Cimri, paralar üst üste konmak için düzdür der ama çarçur eden de yuvarlamak için yuvarlaklar der. Dostum her durumda da Tanrı bu davranışların hatalı olduğunu söyler. Süleyman'ın özdeyişlerinden bir alıntı yapayım. Süleyman'ın özdeyişleri 18. bölüm 11. ayet. Zengin servetini bir kale, aşılmaz bir sur sanır der. Sonra Süleyman'ın özdeyişlerinde 28. bölüm 11. ayette şunu okuruz. Zengin kendini bilge sanır ama akıllı yoksul onun içini okur. Bu Rab İsa'nın anlatmış olduğu tanrısız iki zengin adamın resmidir. Her ikisi de bu şekilde yaşadı. Biri o anda her şeyi depolayıp yaşlandığında bunları harcamak istedi. Diğeri ise dilenci kapısında yatarken hayatını yaşıyordu. Yalnızca bu hayatı yaşamaya karar vermişseniz yaşayın. Ama Tanrı bu duruma akılsızlık der dostum. Yakup 5. bölüm 6. ayette size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz der. Doğru kişiyi suçlu çıkardınız sonra da öldürdünüz. Dünyadaki hükümetlere baktığımızda ekonomiyi manipüle eden, kötüye kullanan bir hükümet ve onu da manipüle eden bir güç mekanizması görülmektedir. Basın özgürlüğünü hep duyuyoruz ama bu onların kendi düşünceleri doğrultusunda insanların beynini yıkama özgürlüğünün ismidir. Düşünce ve inanç özgürlüğüne sahip olduğumuz söylendiği halde bugün Batı dünyasında en güçlü radyo istasyonlarında Tanrı'nın sözünü öğretmek için hafta içi bir zaman dilimini dahi kullanamazsınız. Ne kadar para verirseniz verin bunu satmazlar. O size hiçbir direniş göstermez. Size karşı koymaz. Zenginin işleri yolundaydı ve günahkarların işleri de yolundaydı. Bu durum Davut peygamberi de ilk başta oldukça rahatsız etti. Kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak salıyordu. Geçip gitti, yok oldu. Aradı, bulunmaz oldu der. Ben yanlış bir şey yapsam hemen cezalandırılırım. Tanrı beni odunluğa götürür ama Babil kralı işine devam eder ve onu hiçbir şey durdurmaz dedi. Aslında Tanrı kötüyü böyle cezalandırıyor. Onları şimdi yargılamıyor ama sonları feci oluyor. Zenginler de insanlığa mutluluk taşımıyorlar. Burada imanlı olan zenginin öğrenmesi gereken bir ders bulunur. Banka hesabınız ne kadar kabarık olursa olsun. Eğer İsa Mesih hemen şimdi gelecek olsa onun kasanıza bakmasını ister misiniz? O zaten bir gün bunu yapacak. Zenginliğinizi nasıl kullandığınızın hesabını ona vereceksiniz. Süleyman'ın Özdeyişleri 30. bölüm 8. ayet şöyle der. Sahtekarlığı, yalanı benden uzak tut. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Payıma düşen ekmeği ver yeter. Ne zengin ne de yoksul olduğum için halimden memnunum. Eğer zengin olsaydım Tanrı'yı unuturdum ve yoksul olsaydım da hırsızlık yapabilirdim. Orta halli olarak yuvarlanıp gittiğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Mesih'in gelişi bir teselli yaratıyor benim için. Yakup mektubunda nasıl bir dünyada yaşadığımızı açıkça dile getirir. Çıkarcılığı ön plana çıkarma felsefesi güden büyük ve kötü bir dünya. Zenginlik merdivenini tırmananlar yukarı çıkarken başkalarının parmaklarına basarak yukarı çıkar. İmanların vizyonu bunları değiştirmek olmalıdır. Dostum peki bu durumda ne yapabiliriz? Tanrı'yı dinleyelim. O şimdi Yakup 5. bölüm 7. ayette çocuklarına konuşuyor. Öyleyse kardeşler Rabbin gelişine dek sabredin. Bakın çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor der. Tanrı'nın sözü Mesih gelip kendi egemenliğini kurduğunda, yoksulun dünya tarihinde ilk kez doğru ve adil bir hakka sahip olacağından oldukça fazla söz eder. Bu bütün peygamberlerin dile getirdiği ve vurguladığı bir noktadır. Yeşaya 11. bölüm 4. ayette, yoksulları adaletle yargılayacak der. Yoksul henüz hakkını almadı. Siyasi partileri değiştirsek, yoksulun hakkını almasını sağlayabilir miyiz? Hayır. Karamsar değilim dostum ama para ve güç peşinde olan insanlardan doğrulukla hareket etmesini bekleyemeyiz. Verdikleri sözler önemli değildir. Sonuçta yoksulun hakkını koruyamazlar. Tek umudumuz İsa Mesih'tir. Rab İsa Mesih ile ilgilenecek bir insan grubu olacaksa o grup bu dünyanın yoksullarıdır. Çünkü o yeryüzünde egemenliğini kurduğu zaman onlara adil davranacaktır. Bu nedenle kardeşim Rabbin gelişine dek sabredin diyor. Bu muhteşem bir vaattir. Mesih'in gelişi dünyanın yanlışlarını düzeltecektir. Bunu kutsal yazılarda sürekli okuruz. Bunu yalnızca peygamberler dile getirmez. Bizzat Mesih'in kendisi gerçek mutlulukta. Onun egemenliğinin yasası olacaktır bu. Egemenliği altındaki yoksullara hakkını vermeye niyetli olduğunu Matta 6. bölüm 19 ila 24. ayetlerde açıkça ifade eder. Bakın çiftçiye diyor, toprağın değerli ürününü bekler. Önceki ve sonraki yağmur onun üzerine düşünceye, ürünü elde edinceye dek sabretmesini bilir. Bir başka deyişle, çiftçi tohumu ektiği zaman hemen dışarı çıkıp ürün zamanı gelmiş mi diye düşünmez. Yakup, sabırlı olun. Ürün zamanı gelecek der. Sık sık imanların dışarı çıkıp Tanrı'nın sözünü dağıttıktan sonra ürün zamanı olduğunun söylendiğini duyuyoruz. Ben bu konuda hemfikir değilim. Rab İsa Mesih öğrencilerine ürün bol ama işçi az dediği zaman Luka 10. bölüm 2. ayette bir çağın sonuydu. Öğrencilerini dünyaya değil İsrail'in kayıp koyunlarına göndermekteydi. Yasa çağının sonundaydılar. Her çağ yargıyla sonlandı. Şimdiki çağ da Tanrı'dan gelen yargıyla sonlanacaktır. İşte ürün zamanı budur. Rab İsa Mesih Matta 13. bölümde ürünü toplamaları için meleklerini göndereceğini söyledi. İmanlılar ürünü toplamaz. Buğdayı deliceden ayıran Rab'dir. Bu nedenle Tanrı'nın sözünü paylaştığımızda eken de Rab İsa'dır ve o bugün tohumu eker. Benim işimin bu olduğu düşüncesindeyim. Tanrı'nın sözünü öğretiyor ve dünyada sadece onu vermekten başka yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Sadece tohum ekiyorum. Bazısı iyi yere düşer. Belki çok değil ama bazısı iyi yere düşüyor. Bunun için hamdolsun. Bizim işimiz tohum ekmektir. Yakup 5. bölüm 8. ayette. Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin çünkü Rabbin gelişi yakındır der. Kutsal yazılarda Mesih'in gelişi ışığında yaşamamız gerektiği öğretilmektedir. Yakup 5. bölüm 9. ayette kardeşler yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın. İşte yargıç kapının önünde duruyor der. Birini yargılarken Rab gelirse bu fena olacaktır. Birdenbire kendinizi onun tarafından yargılanırken bulursunuz. Yakup burada evinizi temiz tutun. O gelmeden işlerinizi halledin çünkü siz halletmezseniz o halledecektir der. Bu imanların anlaması gereken önemli bir konudur. Yakup 5. bölüm 10. ayette kardeşler Rabbin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın der. Peygamberler bizim için bir örnektir. Onlar acı çektiler ve sabrettiler. Yakup 5. bölüm 11. ayette sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir der. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Eyüp'ün sabrıyla ilgili bildiğim budur. Bunu duydum. Eyüp kitabını okurken Eyüp'ün sabırsızlığını hissediyordum. Aslında o sabrı öğrendi. Sabırsız bir adamdı ama sabretmeyi Rab ona öğretti. Durumunu Rabbin nasıl sonuçlandırdığını da gördük. Rabbin çok acıyan ve sevecenlikle davranan bir yapısı olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle Rab şefkatle ya da acımayla ve merhametle doludur. Eyüp'ün büyük bir ders öğrendiğini ve Rabbin ona gerçekten merhametle ve cömertçe davrandığını görmek için onun sıkıntısının sonunu okumanız gerekir. Yakup 5. bölüm 12. ayette kardeşlerim öncelikle şunu söyleyeyim. Ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun ki yargıya uğramayasınız. Başka bir deyişle bir şeye dair söz vereceğiniz zaman sanki mahkemede gerçeği söyleyeceğinize ant içiyormuş gibi ciddi olun. Bütün sohbetleriniz, konuşmalarınız böyle olmalıdır. Doğru kişinin duası bir güçtür diyor Yakup mektubunda. Yakup 5. bölüm 13. ayet. İçinizde biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Sevinçli mi? İlahi söylesin. Yakup, sıkıntıda olanın dua etmesi ve sevinçli olanın da ilahi söylemesi gerektiğini bize söyler. Bazen tapınmayı yöneten kişi toplantıda, şimdi herkes otursun ve gülümsesin der. Yıllarca hizmet ettiğim bir kilisede böyle biri vardı. Ona burada gerçekten sıkıntı içinde olanların olduğunu bilmiyor musun? Ben buraya baktığımda tüm hafta hastalarına bakan bir doktoru görüyorum. Bir mağazada çalışan bir hanımı da görüyorum. Yorgun. Ve sen onlara dik oturup gülümselemelerini söylüyorsun dedim. Sıkıntıda olanın dua etmesi lazım. Sevinçli olanın ilahi söylemesi lazım. Bazıları kiliseye gidip heyecan yaratmaya çalışıyor. Kiliseye gitmeden önce bile yüreğimizde o tutkuyu, o heyecanı ve hevesi duymamız gerekir. Ama yüzümüze bir maske takmanın anlamı olmayacaktır. Yakup 5. bölüm 14. ayette, içinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın, Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler der. Nerede gerçek varsa orada onun sahteleri de çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bu ayeti yanlış yorumlamaya çalışan kişiler ortaya çıkacaktır. Ve bazı insanlar da bu yanlış yorumların arkasından hızlıca gidebilirler. Ne yazık ki Mesih inancında da bu böyle olmuştur. Birçok sahte öğretiler ve tarikatlar çıkmıştır. Birçok insan kutsal kitabı kullanarak, oradan buradan seçtikleri ayetleri kullanarak birçok insanı peşlerine takmayı becermişlerdir. İşte bu örneklerden birisi de az önce sizinle paylaştığım Yakup 5. bölüm 14. ayettir. Bazen bu şifa veren insanları arıyoruz. Tanıdığım bir aile vardı ve anadan doğma da sakat bir çocukları vardı. Bu dostlarım bu insanları arayıp durdular. Bulamadıklarında ise neredeyse inançlarını yitiriyorlardı. Çünkü bazı insanlar az önce başım ağrıyordu ama şimdi başım ağrımıyor diye tanıklık veriyorlar. Bunu duyduklarında bu insanlar, peki bizim felç olan çocuğumuz neden iyileşmedi diye Tanrı'yı sorguladılar. Gördüm ki bu kişilerin gerçekten yeterince kutsal kitap bilgisi yoktu. Bu açıdan da birçok ayeti ya yanlış anlıyorlardı ya da sözünü ettiğim kimseler yanlış telkinde bulunuyorlardı. Kutsal kitap Tanrı'nın insan yaşamında yaptığı en büyük mucizenin insanın kendisi olduğunu anlatır. Yani iman edip sonsuz yaşama kavuşma güvencesidir bu. Ben şunu gördüm ki yaşamımda Rab beni değiştirdi. Rab benim aile yaşamımı değiştirdi, benim hayatımı düzene koydu. Daha da önemlisi bana sonsuz yaşam güvencesini verdi. Bundan daha büyük bir mucizeyi göremiyorum. Mesih inancı hiçbir zaman kaderciliğe, hurafelere, borç inançlara yer vermez. Mesih inancı akıl ve mantık inancıdır. Eğer şeker hastasıysanız sürekli insülin almanız gerekir. Bu ilacı kaldırıp çöpe atarsanız bunun sonucuna da katlanırsınız. Bu türden olaylara hizmet hayatımda pek çok kere tanık oldum ve halen de bunlara tanık oluyorum. Hatta bir inanlının hastalanmaması gerektiğini düşünen vaizler var. Eğer hastalık varsa iman yaşamında bir problem olduğunu düşünürler. Ancak böyle inanan vaizlerden tanıdığım birisi bir gün belinden hasta oldu. Bel kayması yani bel fıtığı diye bildiğimiz hastalıkla mücadele eder oldu. Ve durumu gün geçtikçe daha kötüye gitti ve sonunda akıllandı ve hastaneye yattı. Elbette Tanrı her şeyi yapabilir ama şifa konusunu Tanrı'ya bırakmak gerekir. Tanrı'nın bize bir akıl verdiğinde unutmamamız gerekir. Tanrı'nın verdiği bu akıl bugün harika mucizeler yapmaktadır. Ben buna hayran kalıyorum. Tanrı insana muazzam bir akıl verdi. Bu akıl yoluyla insan pek çok ilaç yaptı ve benim başım ağrıdığında gidip bu ağrı kesicilerden bir tanesini alıyorum ve birkaç dakika sonra başımın ağrısı geçiyor. Bu dünya günah nedeniyle ölüme mahkum edilmiştir. Her insan zamana bağlıdır ve zaman geçtikçe de yaşlanacaktır ve ölüme doğru ilerleyecektir. İnsanın yapacağı Tanrı'ya yakın yaşamak, Tanrı'nın kurallarına uygun sevgi ve doğruluk ilkesinde yaşamaktır. Eğer hastalanan birisine Mesih'in kesinlikle şifa vereceğini söylersen, o zaman Mesih inanlısının fiziksel olarak da ölmemesi gerektiğini söylemelisin. Bunu söylemek de sanıyorum gülünç olur. Evet değerli dinleyicimiz, her hasta olan imanının iyileşmesinin Tanrı'nın isteği olduğunu söylerseniz, imanların hiç ölmeyeceği gibi bir düşünce mantığını kabul etmiş olursunuz. Ölüme neden olan her hastalıktan çünkü iyileşmeleri gerekir. Hepimizin yaşamında pek çok hastalık olmuştur ve bunların pek çoğundan iyileşmişizdir. Ama yine de ölümü bekliyoruz değil mi? Tabii bu arada Rab İsa Mesih gelmezse. Herkesin iyileşmesinin Tanrı'nın isteği olduğunu, sadece imanlara empoze etmek adaletsizlik olacaktır. Aslında Yakup burada bir soru sormaz. İçinizde biri hasta mı? Ne yapmanız gerekiyor? Kilise topluluğunun ihtiyarlarını çağırsın, Rabbin adıyla yağ sürdükten sonra onun için dua etsinler diyor. Yeni antlaşmada yağ sürmek ya da meshetmek olarak çevrilen iki tane Grekçe sözcük vardır. Bir tanesi dinsel anlamda kullanılır. Bu sözcük Grekçe'de krio sözcüğüdür. Kristos ise bu sözcükten gelir. Mesih ya da meshedilen anlamındadır. Kokulu bir merhem ya da yağ ile meshetmek anlamına gelir. Yeni antlaşmada 5 kez geçer ve Baba Tanrı ile Kutsal Ruh tarafından Mesih'in meshedilmesine gönderme yapar. Yağ sürmek olarak çevrilen ikinci sözcük ise aleipo sözcüğüdür. Yeni antlaşmada birkaç kez geçer. Matta 6. bölüm 17. ayette şu sözlere okuruz. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Bu saçınıza yağ sürün ki iyi görünün anlamına gelen bir sözcüktür. Bir yorumcu eleipo sözcüğünün dünyevi ve cismani olduğu yorumunu yapar. Diğer sözcük yani krio ise kutsal ve dini bir terimdir. Bu ayette kullanılan sözcük aleipo sözcüğüdür ve yağ sürme anlamına gelir. Hizkiya hastalandığı zaman onun çıbanına ilaç gibi bir şey yani incir pestili sürdüler. Yakup da burada pratik bir öneride bulunur. İhtiyarları dua etmeleri için çağırın ve gideceğiniz en iyi doktora gidin der. İlaç kullanmamız gerekir dostum. Okunmuş bir yağ alarak sürmenin dini bir seremoni ve iyileştirici bir etkisinin olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Yakup bir dua adamıydı. Kilisenin ihtiyarlarını dua etmeleri için çağırın diyor. Bu nedenle hastalandığım zaman başkalarının dua etmesini isterim. İmanların kutsallığına inanıyorum. Yakup bunu sonraki ayette daha da açıkça belirtiyor. Yakup 5. bölüm 15 ve 16. ayetler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse günahları bağışlanacaktır. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. İmanla sunulan dua hastayı kurtaracak. Hastalandığınızda Tanrı'nın çocuklarından sizin için dua etmelerini istemeniz gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle birbirinize günahlarınızı açıkça söyleyin ve birbiriniz için dua edin ki iyi olasınız diyor bir başka çeviride. Bazı kutsal kitap çevirilerinde günahlarınızı değil hatalarınızı birbirinize itiraf edin der. Günahlarımızı Tanrı'ya, hatalarımızı birbirimize itiraf etmeliyiz. Size zarar verdiyse, size bir zararım dokunduysa, sizi yaraladıysam o zaman bunu size itiraf etmem gerekir. Dostum ancak günahlarımı size itiraf etmeyeceğim ve sizin de bana günahlarınızı itiraf etmenizi beklemiyorum. Bunu Rab'be itiraf etmeliyiz. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır diye yazar kutsal kitap. Ben günahları bağışlayamam ve hiçbir kilise görevlisi de bunu yapamaz. Bunu yalnızca Tanrı yapabilir. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir diyor. Yakup bir dua adamıydı. Dizlerinin üzerinde dua ederek çok vakit geçirdiği için dizlerinin nasırlaşmış olduğundan eminim. Şimdi başka bir dua adamından İlyas'tan söz eder. Yakup 5. bölüm 17 ve 18. ayetler. İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti. 3 yıl 6 ay ülkeye yağmur yağmadı. Yeniden dua etti, gök yağmurunu toprak da ürününü verdi der. Bunu kafanızda canlandırabiliyor musunuz? İlyas 3 yıl meteoroloji uzmanlığı yaptı. 3 yıl yağmurun yağmasını engelledi. O dua edinceye dek yağmur yağmadı. Siz de İlyas gibi birisiniz. İlyas süper değildi. Sizin ve benim gibi tutkuları olan birisiydi. Ancak tutkuyla dua eden bir adamdı. Ve bizim de bugün böyle dua etmeye ihtiyacımız var. Yakup 5. bölüm 19 ve 20. ayetlerde kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan sapar da başka biri onu yine gerçeğe döndürürse bilsin ki günahkarı sapık yolundan döndüren ölümden bir can kurtarmış bir sürü günahı örtmüş olur der. Bilinsin ki tutmuş olduğu aldatı yolundan günahlıyı geri getiren. Bazı yorumcular bunun sapık yola giden bir Tanrı çocuğuna gönderme yaptığına inanır. Ancak ben bunun daha gerçeğe ulaşamayan kurtulmamış bir kişiye gönderme yaptığına inanıyorum. Sayısız günahları örtmüş olacak diyor çünkü. Mesih'in kurtaran bilgisine kavuşunca günahları bir süre olmasına karşın Mesih'in kanıyla örtülecektir. İmanla aklanma mucizesi şudur. Tanrı günahlarımızı bir kere bağışladı mı, günahlarımız bizden, doğu ne kadar batıdan uzaksa o kadar uzaklaştırılır. Bu son derece pratik olan Yakup'un mektubunun harika sonudur.